Ayrım 7.
İkinci mektubu okuduktan sonra annesinin sevgilisini de merak ettim. Ev sahibime belli etmemeye çalışarak sorduğumda ana ise hiç mektup gelmediğini ama postacının sık sık yabancı dergiler getirdiğini söyledi. Evden işe, işten eve koştururdu kızcağız. Bol bol da okurdu. Peki ama yolladığı mektupların yanıtları başka bir adrese mi geliyordu yani? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Bu tuhaflıklar zincirinin yalnızca ilk halkasıydı oysa. O sıralar hala düzenli işine giden, hayata yeniden başlayan birisiydim ve geceleri düzenli uyuyordum. Bir dul erkeğin yeniden doğuş sancıları diye dalga geçiyordu iş arkadaşlarım benimle. Siz onlara bakmayın, abartıyorlar. 5 yıllık evliliğimin bitmesiyle evlenmek kadar boşanmayı da doğal kabul edip kendime yeni bir hayat kurmaya karar verdim ve bir apartman dairesi kiralayıp yerleştim. Hepsi bu. Aslında alışkanlıkların yıkılması, heves ve inançla kurulmuş pek çok düş, beklenti ve heyecanın tuzla buz olması duygusal hayatımı alt üst etmesine ama ne diye gizleyeyim ki, hem erkeklerin kadınlardan daha az duygulu olduğu masalına asla inanmayın. Yanlış bir postatı devam ettirmek yerine yeni bir teoriyle yola çıkmayı uygun bulacak kadar sağlıklı bir iç dünyam var. Belki de vardı demek daha doğru olacak. Çünkü yeni evimde benden önce yaşamış kadın kiracının saklı aşk mektuplarını bulduğumdan beri kendimi pek de sağlıklı hissettiğim söylenemez. Bunlar herhangi bir aşk mektubundan çok farklı, kelimeleriyle sevişen, içinde kımıl kımıl bir erotizm soluk aldığı erotik bombalardı sanki. Okudukça bu hiç görmediğim kadınla yaşıyor, onunla konuşuyor ve sevişiyordum. Bazı günler evden hiç çıkmak istemiyor, yatakta kalıp anneyi hayal etmek istiyordum. Bilmem böylesi hiç başınıza geldi mi? Yani onu hiç tanımıyordum ama onsuz da yapamıyordum. Mektupların her biri bende garip tepkiler, çağrışımlar uyandırıyor. Sanki sisli, daracık bir yolda yürüyor. Biraz sonra sisin dağılacağı ve şimdiye dek hiç tatmadığım, nefes kesici bir güzelliği yaşayacakmışım gibi heyecanlanıyordum. O zaman Anais'in bir mektubunu daha okumaktan başka çarem kalmıyordu. Nisan 10, Cuma. Sevgilim, sanki teninin kokusunu mektuba koymak olanaksızmış gibi saklıyor, esirgiyorsun benden. Tıpkı ilk tanıştığımızda benden uzak kalabilmek için çabalayışın gibi. Çok tuhafsın sevgilim, ama şu beni deli eden gizemli albenin de bundan kaynaklanmıyor mu sanki? Bu yüzden seni daha çok istiyorum. Evet, bizimkisi bir kaçamaktı. Geçmişlerimizden ve o zamanki ilişkilerimizden. Ama artık beraber bir geçmişimiz var ve bunu bir yük olarak algılamıyoruz. O geceyi, ilk dokunduğumuz geceyi, bütün gecelerimizi aydınlatan parlak bir dolunay düşünüyorum. Kocaman, yuvarlak bir tekerlek. Ve sevgilim, ben her dolunayda bana aldığın o muhteşem beyaz elbisemi giyip karanlık odamda ay ışığının müziğinde dans ediyorum. Çırılçıplak ve seninle dolu. Ne zaman geliyorsun? Senin Anais. Anais'in bir reklam ajansında çalıştığını öğrenebilmek için ev sahibime yapmadığım şaklabanlık kalmadı. Öğrendiğimde de tek başına yaşayan, bağımsız, bol okuyan bu zeki kadının böyle yer yer vulgar sayılacak mektupları, hele hele kendisiyle pek de ilgilenmeyen böyle bir erkeğe yazması bana tuhaf geldi. Ama bu tuhaflık şimdiye kadar hep akıllı uslu, ciddi kadınları sevmiş, yatakta da genellikle sevecen, dengeli ve yumuşak bir erkek olmuş bende hiç tanımadık heyecanlar uyandırıyor, titreşimler yaratıyordu. Böyle bir kadınla sevişmek, yepyeni tatlar yaşamak dayanılmaz bir istek olarak içimde büyüyerek beni şaşırtıyordu. Daha birkaç ay öncesinde böylesi isteklerim olacağına asla inanmaz, güler geçerdim. İnsan düşünüp taşınmadan hiçbir şeye gülüp geçmemeli. Düşünüyorum da, belki de Anais'i böyle çekici, böyle büyüleyici kılan baş döndürücü gizemiydi. Onu hiç görmemiştim, hiç tanımıyordum. Böylece onu hayal gücümün enginliklerinde istediğim gibi süslüyor, şekillendiriyor ve seviyordum. Evet, onu tutkulu bir aşkla seviyordum. Hayaldeki sevgiliden daha güzel kim vardır ki? Anais'i bulmaya karar verdiğimde artık gerçek dünyadan yavaş yavaş kopmaya, hafta sonlarını evde yalnızca onun hayaliyle geçirmeye başladığımı, üzerime bir melankolinin çöktüğünü biraz ürkerek hissetmekteydim. Fakat sanki basiretim bağlanmıştı da adeta zevk alarak bu oyunun sürmesine göz yumuyordum. Ev sahibime benden önceki kiracının evde bazı mektupları unuttuğunu, iade için yeni adresini aradığımı söylediğimde yüzünün karmakarışık olduğunu gördüm. Soran bir ifadeyle bakıp, "Kime mektup yazacaktı ki o?" dedi. Asansöre binip kendi evine çıkarken "bir bakalım" diye ekledi isteksizce. Mektuplarla ve düşlerle dolu bir hafta daha geçti. Heyecanlar, terli sayıklamalar ve umutlar. Bir sabah ev sahibim büroya telefon edip Anais'in, yani Ayça Hanım'ın demek istiyorum, adresini bulduğunu müjdeledi. Öyle heyecanlandım, öyle minnetle teşekkür ettim ki ev sahibim hasta mıyım diye sormak gereğini duydu. Ona nasıl anlatabilirdim ki bir kadının bir erkeği böylesi canlı bir cinsel tutkuyla sevebileceğini ilk kez Anais'te görmüştüm ben. Tanıdığım ve beğendiğim kadınların çoğu bağımsızlıklarının, kariyer ya da ideolojilerinin faturasını dişiliklerini besleyen pınarın suyundan ödemişlerdi. Bu belki de benim çevremde böyleydi de başka yerlerde pınarları canlı, bereketli kadınlar vardı. Kim bilir. Bunlar tamamen kendi deneyimlerim olduğundan yazarı suçlamanızı istemem. Varsa şayet bütün suç aradığı kadını şimdiye dek bulamamış ben, erkek kahramandadır. Fakat Anais beni tanımıyordu ve mektuplarını okuduğum için herhalde benden nefret edecekti. Olsun, artık onu bulmak, görmek zorundaydım. Yoksa düşünsel sağlığım kadar biyolojik sağlığım da tehlikeye girecekti. O akşam eve döndüğümde kapımda ev sahibimden bir not buldum. Anais işinden ayrılmış, evinden de çıkmıştı. Kimsecikler izini bulamıyormuş. Başımdan kaynar sular boşaldı. Umutsuz bir hasta gibi uyuşup kaldım. Ama en ölümcül hastanın bile mutlaka gizli bir ümidi vardır. Koşarak üst kata tırmandım, ev sahibimin kapısını çaldım. Artık elinden bir şey gelmeyeceğini biraz keyifsizce yineleyen ev sahibim, benim eski kiracıya gösterdiğim bu ilgiyi hiç onaylamadığını besbelli baktı yüzüme. Çok solgun ve yorgun göründüğümü söyleyip, acımış bir sesle biraz spor yapmamı, daha sosyal yaşamamı öğütledi. Ardından gidip bir küçük şişe kırmızı şarap getirdi içeriden. Bu dedi, bu bizim adaların halis ev şarabıdır. Biraz serttir ama iyi şaraptır. İçin, biraz gevşeyin, dinlenin. Yarın yeni bir gün. Bakarsınız artık gerçek, sağlıklı gücüyle galip gelir fantazilere. Ev sahibime o vakte kadar hiç alıcı gözüyle bakmamıştım. Ama son sözlerindeki bilgelik beni etkilemişti. Kim bilir göründüğü kadar sıradan bir kadın değildi. İlk kırklarında varsıl, üç kedisiyle yaşayan bir kadının da güzellikleri vardır elbette. Ah bu ön yargılar ve koşullanmalar. Bakın bu da bana ait bir sorun. Lütfen yazara yüklenmeyin. Tam kendi daireme dönüyordum ki ev sahibim biraz alaylı bir sesle arkamdan seslendi. Ayça Hanım da bu şarabı pek severdi. Yoksa bana mı öyle geldi? Şişeyi kapıp evime koştum. Anais'in mektuplarının üst üste dizili küçük bir tepe oluşturduğu masanın başına oturdum ve şarabı kafama diktim. Çok kederliydim. Kendime acıyordum. Halbuki hep karşı çıktığım, aptalca bulduğum bir zavallılıktır bu. Neyse ki şarap iyi geldi. Tadı biraz tuhaftı ama gevşedim. Kendimi didiklemekten ve acıtmaktan vazgeçtim. Üstümdekileri çıkarıp yatağa uzandım. Aç karnına ve kederliyken içki içmek bana hep dokunur. Yine öyle oldu. Tavan üzerinde hareket etmeye, rengarenk balonlar başımın ortasına dönmeye başladı. Masa ve sandalyeler uçtu, kitaplar raflardan havalanıp dans etti. Bütün bu olanlara kahkahalarla güldüm. Bu daha çok ağlamaya benzer bir gülmeydi ve vallahi umurumda değildi. İşte o sırada kapı açıldı, tıpkı mektuplarında anlattığı beyaz şeffaf elbisesi içinde Anais girdi içeriye. Evet evet, Anais'ti bu. Yüzünü iyi seçemiyordum ama o olduğunu çok iyi biliyordum. Perdeleri açtı ve gökteki dolunayı gösterdi bana. Sonra benim duymadığım ay ışığı ezgisine eklenip dans etmeye başladı. Bu nefes kesici, büyüleyici bir danstı ve artık ben de ay ışığı ezgisini duyabiliyordum. Kalkıp onu sarılmak, birlikte dans etmek istedim. Fakat çok sarhoştum, kalkamadım. Anais bana yaklaştı, bir bardak şarap sundu, onu reddedemeyeceğim için içtim. Yoksa içecek mecalim kalmamıştı. Soyundu. Evet, Anais beyaz elbisesini çıkarttı ve benimle sevişmeye başladı. Uzun tırnakları sırtıma, kalçalarıma saplanıyor, coşkulu ısırışları canımı öyle yakıyordu ki, bütün heyecanıma ve sarhoşluğuma rağmen bunun bir rüya olmadığını kavruyordum. Canım yandığı için bağırıyordum. O daha bir tutkuyla acıtıyordu beni. Avaz avaz bağırıp, yeter Anais diye inlediğimi hatırlıyorum. O hala zevkle sevişiyordu üzerimde. Sonra renklerin ve şekillerin karardığını, solduğunu, kaybolduğunu. Kiralık daire, müracaat no 16. 16 numaranın kapısını ev sahibesi açtı. Alt kattaki kiralık daireyi gezdirdi, ev hakkında bilgi verdi. Yine kiracıyla anlaşıp, depozit ve 3 aylık avansı alırken eski kiracısından söz etti. Sizden önce genç bir kadın oturdu burada. Bir daha mı? Allah korusun. Artık erkek kiracı istiyorum. Aralık 88 Moda. Hayatımdaki bütün erkekler. Hayati, Salih, Ame ve Cana. Hepsi 3 tane. Hayatımdaki 3 erkek. Bir insan bir anda birden fazla insanı sevebilir mi? Bir kadın aynı anda 3 erkeğe tutulabilir mi? Diyelim ki gönlünde 3 erkeğe yer bulabilen bir kadın var. Peki üçünü birden nasıl idare edecek? Söyler misiniz? Tek bir erkekle bile yaşam adam akıllı yoğun, bol enerji ve zaman gerektirirken birden fazlasıyla nasıl başa çıkabilir ki? Doğrusu böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Nasıl başladı, gelişti ve bugüne geldi pek bilemiyorum. Bazı şeyler böyle hiç beklenmedik biçimde oluşurlar ya, hani çok uzun süredir oluşma nedenleri vardır. Kimsenin dikkatini çekmeden usul usul birikir ve bir gün patlanarak ortaya çıkarlar. İşte öyle oldu. Aslına bakarsanız bir insanın bir anki hayatında birden fazla insan olması benim tutucu bulabileceğiniz kadın erkek anlayışıma hiç de uygun değildi. Yo hayır, bir insanın aynı anda pek çok kişiyi sevebileceğini, aşık olabileceğini reddetmiyorum. Hadi canım, sevgilinizi, eşinizi çok seviyorsanız bile kalbinizde yeri taze kalmış bir eski sevgili ya da yeni birisi olmasını önleyebiliyor musunuz sanki? Bunu yadsımıyorum. Ama gerçek hayatın içinde ayaklarımızı yere basabilmemiz için hemen hepimiz bir seçim yapıp yürüyümüzdeki sevgililerin en uygunuyla paylaşıyoruz sevinç, heyecan, düş kırıklığı ve yatağımızı. Çünkü yaşam aslında bir öncelikli seçim meselesidir. Fakat dediğim gibi bazı şeyler insanın hiç planlamadığı ve beklemediği zamanlarda ortaya çıkıyor ve önceden asla onaylanmayacak bir durum ya kendini benimsetmek için yükleniyor değer yargılarınıza ya da hayat felsefenizi şöyle yeni baştan elden geçirip eskileri onarmanız, yenilere korkmadan yaklaşmanıza zorluyor sizi. Benim başıma da böylesi geldi. 3 erkeğe aynı anda aşık oldum. 1. Erkek. Ona rastladığımda ben bir çocuktum. Bir çocukluk aşkımın büyüyüp bütün yaşantıma yayılacağını nereden bilecektim? Daha ilkokula bile gitmiyordum ki. O genç bir erkekti. 1960'ların şık bürokratlarından. Şimdiki yuppilere denk düşüyor herhal. Kruvaze yün ceketler, kendisine çok yakışan fır şapkalar ve kalın uzun paltolar içinde yakışıklı bir adam. Hep pantolon askıları takıyor. Ben de annemi illa askılı pantolonlar diktiriyorum. Sanırım son 20'lerinde ya da ilk 30'larındaydı o zamanlar. Beni çocuk tiyatrolarına, Disney filmlerine, Bambi'yi 3 kez görmüştük birlikte. Luna Park'lara götürür, büyüdüğümde ciddi bir meslek seçmemi, ne istediğini bilen, çalışkan ve dürüst bir kadın olmamı öğütlerdi. Bunları söylerken sanki benim göremediğim birisine bakar gibi boşluğa dönüp, kendisini iyice sevmeme yol açan bir gülümsemeyi yüzüne cömertçe yayardı. İnce bir pipa tütünü kokusu kendi kokusuna karışır, geniş alnını saran siyah parlak saçları bende onları hep karıştırma dürtüsü yaratırdı. birlikte dolaşmamız için izin istediğimde annem hiç karşı çıkmaz, aksine öylesine sevinirdi ki bazen benden kurtulmak mı istiyor diye kuşkulanırdım. Kışın köşe başlarındaki kestanecilerden sıcak kestane, yazın meyveli dondurmalar alır, Ankara'nın kent olma telaşındaki bulvarlarında el ele yürürdük. Karşılaştığımız dostlarına, işte benim küçük sevgilim bu, büyüyünce akıllı bir kadın olacak derdi gururla. O zaman öyle mutlu olurdum ki bu mutluluk heyecanıyla bana akıllı bir kadın olmaktan başka bir seçenek kalmadığını fark edemezdim. Gittiğimiz her yerde itibar görürdü. Beyefendi derlerdi ona. Zengin değildi. Zaman zaman para sıkıntısının olduğunu hisseder, büyük para kazandığımda ona yardım etmeye söz verirdim kendime. Acaba kabul eder miydi? Onun çok titiz, mükemmelci ve gururlu olduğundan şikayet eden annemin tam olarak ne demek istediğini o zamanlar pek anlamıyordum ama bunların olumlu özellikler olduğunu sanıyordum. Yıllar sonra benzer çizgilerden oluşan kişiliğimin güçleştirdiği yaşantım bana annemin şikayetinin nedenini geç de olsa açıklıyordu. Bir keresinde annemin çantasında onun bir fotoğrafını bulmuştum. Fotoğrafta daha önce hiç görmediğim spor giysiler içindeydi. Siyah keten pantolon, siyah yelek, kolları sıvanmış beyaz bir gömlek, sağ bileğinde bir bileklik. Eski püskü bir bisikletin üzerinde bembeyaz gülümsüyordu. Mahallenin bıçkın delikanlısı. Doğrusu önce kim olduğunu pek çıkartamamış, anneme sormuştum. Annem öfkeye benzer bir hırçınlıkla fotoğrafı elimden almış, kimsenin çantasını izinsiz açamayacağımı bağırarak öğretmişti. İlkokula başladıktan sonra aynı fotoğrafı tekrar ele geçirip arkasından anneme "Cahide'me sonsuz sevgilerimle" diye ithaf edildiğini okumuştum. Fotoğraf 1950 yılında imzalanmıştı. Ben doğmadan çok önceleri tanışıyorlarmış demek. Bütün çocukluğum boyunca annemin ona ilgisinin farkındaydım. Ama annemin hep mesafeli kalışını bir türlü anlayamıyordum. Çünkü yetişkin bir kadın olsaydım ona olan duygularımı patlanarak açardım. Ne yazık ki küçük bir kız çocuğuydum ve kimse çocukların aşklarını ciddiye almaz. Bir keresinde bütün cesaretimi toplayıp büyüyünce tıpkı sizin gibi birisiyle evleneceğim demiştim. Karlı bir Ankara akşamıydı. Peter Pan'ı ikinci kez izlemiş, tiyatrodan eve dönüyorduk. Kalın paltosu içinde iyice iri ve sevecen görünüyordu. Elinin içinde kaybolan küçük elimi sevgiyle sıktı. Bir süre konuşmadan yürüdük. Sonra mandalina almak için durduk. Mandalinalardan birini soyup bana uzatırken, "Ben sandığın kadar mükemmel birisi değilim. Sen çok daha iyilerine layıksın" dedi. Sesinde kederli bir yorgunluk vardı. O anda aklıma annemin gizli gizli ağlarken neden böyle zalim olmak zorunda değiş geldi. Acaba annemi ağlatan o muydu? Bunu hiçbir zaman soramadım. İlkokulu bitirmek üzereyken erken bir menstruasyona yakalandım. 11 yaşındaydım. Neden böyle kanadığının mantığını bir türlü kavrayamıyordum. Annemin şefkatle bacaklarımın arasına yerleştirdiği sterilize bezlerle steril kadın bağlarının Türkiye'ye gelmesine birkaç yıl vardı. Top oynamak, koşmak bütün keyfimi kaçırıyor. Bir yandan annemin bu şikayetlerimi neredeyse sevinçle dinleyişine adam akıllı bozuluyordum. En büyük tedirginliğim ise bendeki bu tuhaf değişikliğin onun kulağına gitmesi olasılığıydı. O asla duymamalıydı bunu. Asla. "Bu çok doğal ve güzel bir şey kızım. Bütün kızlar böylece büyür ve kadın olurlar. Bu insanın içini temizler. Peki oğlanlar da erkek olmak için kanarlar mı?" "Hayır canım. Demek ki erkekler kirli kalıyor." İkinci erkek. İkinci erkek bu sıralarda girdi yaşantıma. Bu okulda ya da mahallede aşık olduğum yaşıtlarından biri değildi. Benden küçük bir oğlandı. Henüz temizdi ve çok güzel şarkı söylüyor, taklitler yapıyordu. Çok yetenekli ve sevimliydi. Herkes onu seviyor, ona bayılıyordu. Şimdi düşünüyorum da onu her girdiğimiz ortamın tek ilgi noktası oluvermesine rağmen nasıl olup da kıskanmadığımı tam olarak çıkartamıyorum. Belki de beni kayıtsız şartsız sevmesi ve bana bağlılığından hiç kuşkuya düşmediğim ilk erkek olması son mu? Bu rahatlığı sağlıyordu, kim bilir. Dürüst ve derin bir aşkın peşinde koşulan yetişkinlik yıllarında yaşanan umarsızlıklar ve düş kırıklığı düşününce genç kızlar henüz adım atarken böylesi bir şansı yakalamamın benim için önemi anlaşılacaktır. Bu ikinci erkek bütün hovardalık ve muzurluklarımı birlikte yaşadığım bir ikizimdi sanki. Peter Pan ve gölgesi. Öyle ki ne annemin ne de ayetteki diğer kişilerin, hatta birinci erkeğin bilmediği pek çok hem irili hem de ufaklı gençlik sırrımın tek şahidi olmaya başlamıştı. Hep yanımda, hep benden yana ama hep beslenmek zorundaydı. Besin maddesi oldukça pahalıydı. Onun gözünde daima başarılı, atak, çılgın ve yeniklikçi olmam gerekiyordu. Mahallenin tüm bebelerini ip atlama ve top oyunlarında yenmem, sınıf başkanı ve birincisi olmam, ağaçlara oğlan çocuklarından çevik tırmanmam, kapıların zillerini çaldığımızda herkesten hızlı koşmam gerekiyordu. Hayatımdaki ikinci erkeğin ne kadar güç olduğunu yıllar boyu bilerek yaşadım. Ama buna hiç şikayetçi değildim. Çünkü bilinçsizce de olsa günce tutmak yerine onu şahit ediyordum çocukluğuma ve ilk gençliğime. Bir yandan yaşadığım birçok kız gibi bir kahramana rastlayıp onun atının terkesinde dağlar, bayırlar aşmayı değil, kendim bir kahraman olup peşime Tom Mix, Texas ve Zagor'u takmayı, Köroğlu'yla Bolu Dağı'nda buluşmayı, ara sıra Red Kit'le bir barda içmeyi düşlerdim ben. İşte ikinci, o bana bunları yaşama olanağını sağlıyordu. Birlikte yarattığımız büyülü bir dünyada kahraman kalabilmek için okulda ve mahallede lider kalma savaşım bütün şiddetiyle sürmek zorundaydı. Bu arada birinci o bana karşı mesafeli olmaya başlamıştı. Yine sık sık uğruyor, armağanlar alıyor, benimle ilgileniyordu. Fakat eskisi kadar sık kucaklamıyor, öpmüyor, kendini anlatmıyordu bana. Sorduğumda işlerinin ters gittiğini, bunalımlı bir dönem yaşadığını söyledi. Keyifsizce. Anneme sorunca o da benzeri bir yanıt verdi. Ama ben ikna olmadım. Artık büyümeye başlayan memelerim ve şu temizlik yaptığına hiç aklımın yatmadığı menstruasyonumun nedeniyle benden uzaklaştığını düşünmeye başladım. Başka ne olabilirdi ki? Halbuki ben değişmemiştim. Onun sevgisini kaybetmemek için değişmeye direniyordum belki de. Oysa değişmeyen ölülerle gerilerdir demezler mi? Peki can çıkmayınca huy çıkmaz deyimini ölülerle geriler mi uydurdu? Ben bunları düşünürken annemin pek beğendiği bir okula yatılı öğrenci olarak yollanmaktaydım. Tasımı tarağımı toplayıp başkentten İstanbul'a postalandım.